Ayrım 27.
Birkaç gün sonra Marvin telefon edip bir randevu istedi. Phyllis'in de ona eşlik edeceğini ummuştu. Ama tek başına geldi. Kaygılı ve bitkin görünüyordu. O gün açılış töreni yoktu. Hemen sadede geldi. Kötü bir gün bu. Kendimi berbat hissediyorum. Ama önce geçen haftaki tavsiyenizi minnetle karşıladığımı söylemek istiyorum. Dürüst olmak gerekirse bana önümüzdeki 3-4 yıl boyunca haftada 3-4 kez sizi görmeye gelmemi tavsiye edeceğinizi ummuştum. Sorun ne olursa olsun siz psikiyatrların böyle yaptığınız konusunda uyarılmıştım. Sizi suçluyor da değilim. Ne de olsa bir iş yürütüyorsunuz ve hayatınızı kazanmak zorundasınız. Çift olarak terapi görme tavsiyeniz bana makul geldi. Phyllis ile benim gerçekten de bazı iletişim sorunlarımız var. Size geçen hafta anlattığımdan fazla. Aslında durumu olduğundan hafif gösterdim size. 20 yıldır ruh halimde iniş çıkışları neden olan bazı cinsel güçlüklerim şimdiye kadar kötü değilse de vardı. Bu bakımdan sizin tavsiyenize uymaya karar verdim. Ama Phyllis işbirliğine yanaşmıyor. Bir psikiyatrı, bir evlilik terapistini, bir seks terapistini, her kimse onu görmeyi kesinlikle reddediyor. Bugün bir defalığına gelip sizinle konuşmasını istedim ama inatla direndi. Neden dersin? Ona geleceğim ama önce bugün ele almak istediğim başka iki şey var. Marvin durdu. Önce soluk almak için durduğunu sandım, çok hızlı konuşmuştu. Ama aslında sakinleşmeye çalışıyordu. Başını öbür tarafa çevirdi, sümkürdü ve gizlice gözlerini sildi. Sonra devam etti. Hiç keyfim yok. Bu hafta gelmiş geçmiş en kötü migrenimi yaşadım. Ve önceki gece iğne olmak için acil servise gitmek zorunda kaldım. Bugün süzgün göründüğünü düşünüyordum zaten. Bu baş ağrıları beni öldürüyor ama daha da beteri uyuyamıyorum. Dün gece gördüğüm karabasan beni sabaha karşı iki sularında uyandırdı ve bütün gece onu yeniden oynatıp durdum. Hala da kafamdan atamıyorum. Şunu bir gözden geçirelim. Marvin düşü öylesine mekanik bir biçimde anlatmaya başladı ki sözünü kesip şu eski Fritz Perls yöntemini kullanarak ondan tekrar başlamasını ve düşü tam şu anda yaşıyormuş gibi şimdiki zamanda anlatmasını istedim. Marvin bloknotunu bir kenara bıraktı ve ezbere anlatmaya başladı. Uzun boylu, solgun ve çok zayıf iki adam var. Karanlık bir çayırda sessizlik içinde kayıp gidiyorlar. Tepeden tırnağa siyahlar içindeler. Yüksek siyah silindir şapkaları, uzun kuyruklu ceketleri, siyah tozlukları ve ayakkabılarıyla Kraliçe Victoria devrinin cenaze görevlilerine ya da alkol aleyhtarı hareketin işçilerine benziyorlar. Ansızın abonos siyahı bir arabaya rastlıyorlar. Arabanın içinde siyah tüllere sarılıp kundaklanmış bir kız bebek var. Tek söz söylemeden adamlardan biri arabayı itmeye başlıyor. Kısa bir mesafe gittikten sonra duruyor. Arabanın çevresinden dolanıp öne doğru yürüyor ve şimdi ak kor halinde parlayan bir ucu olan siyah bastonuyla eğiliyor. Tülü aralıyor ve beyaz ucu metodik bir biçimde bebeğin vajinasına sokuyor. Düşün etkisiyle donup kalmıştım. Haşin imgeler benim zihnimde de derhal biçimlenmişti. Hayretler içinde başımı kaldırıp Marvin'e baktım. O kendi yarattıklarının gücünden etkilenmiyor, bu gücü takdir edemiyor gibi görünüyordu. Birden aklıma bu düşün onun düşü olmadığı, olamayacağı fikri geldi. Böyle bir düş ondan fışkırmış olamazdı. O yalnızca dudaklarının arasından düşün dile getirildiği medyumdu. Düşün sahibiyle nasıl tanışabilirdim acaba? Gerçekten de Marvin'in tavrı bu tuhaf fikri pekiştiriyordu. Düşle hiçbir aşinalık duygusuna sahip değildi ve onunla yabancı bir metinmiş gibi ilişki kuruyordu. Onu naklederken hala korku duyuyor ve düşün kötü tadını ağzından atmaya çalışıyormuş gibi başını sallıyordu. Dikkatimi kaygı üzerinde topladım. Bu düş neden bir karabasandı? Korkutucu olan bölümü tam neresiydi? Onun üzerine şimdi düşündüğümde son bölümü, bastonun bebeğin vajinasına sokuluşu korkunç geliyor. Ama düşü görürken öyle değildi. O zaman bunun dışındaki her şeydi. Sessiz adımlar, karanlık, o derin uğursuzluk duygusu. Düşün tümü korku yüklüydü. Düşün içindeyken bastonun bebeğin vajinasına sokuluşuna ilişkin nasıl bir duygu vardı? Eğer herhangi bir duygu var idiyse o bölüm hemen hemen yatıştırıcıydı. Sanki düşü sakinleştiriyormuş ya da daha ziyade sakinleştirmeye çalışıyormuş gibi. Aslında öyle yapmıyordu. Bunun hiçbir tarafı bir anlam ifade etmiyor. Düşlere hiçbir zaman inanmamışımdır. Bu düşten ayrılmak istemiyordum ama o anın gereklerine dönmek zorundaydım. Phyllis'in artık dayanma gücünün sınırına gelmiş olan kocasına yardım için bir kez olsun benimle konuşmaya gönülsüz oluşu, Marvin'in anlattığı saf ve uyumlu evliliği yalanlıyordu. Burada Marvin'in terapistlerin evlilik sorunlarına burunlarını sokup onları körüklediklerine ilişkin besbelli Filiz'in de paylaştığı korkusu nedeniyle incelikle ilerlemek zorundaydım. Ama önce Filiz'in evlilik terapisine amansızca karşı çıktığından emin olmam gerekiyordu. Geçen hafta Marvin'in kendisini benim tarafımdan reddedilmiş hissetip hissetmediğini merak etmiştim. Belki de bu benim onu bireysel terapide görmemi sağlamak için yapılmış bir manevraydı. Acaba Marvin, Filiz'i tedavide kendisine katılmaya ikna etmek için gerçekten ne kadar çaba harcamıştı? Marvin, beni onun kendi bildiğinden kolay kolay şaşmadığına ikna etti. Psikiyatriye inanmadığını söylemiştim size. Ama bu kadarla da kalmıyor. Hiçbir doktoru görmek istemiyor. 15 yıldır nisai muayeneden geçmedi. Bütün yapabildiğim dişi ağrıdığı zaman onu dişçiye götürmek. Birdenbire Filiz'in katılığına başka örnekler istediğimde bazı umulmadık şeyler boşanıverdi. İyisi mi size gerçeği söyleyeyim. Hem para harcayıp hem de burada oturup size yalan söylemenin anlamı yok. Filiz'in de sorunları var. Esas derdi evden dışarı çıkmaktan korkması. Bir de adı vardı bunun. Unutmuşum. Agorafobi. Evet, o işte. Yıllardır onu çekiyor. Evden hiçbir nedenle kolay kolay çıkmaz yani. Marvin'in sesi boğuldu ve gizli bir fesat ton aldı. Başka bir korkudan kaçmadığı sürece. Nasıl bir korku? Eve misafir gelmesi korkusu. Marvin sözüne devam ederek yıllardır, hatta 10 yıllardır evlerinde misafir ağırlamamış olduklarını anlattı. Durum gerektirdiğinde, örneğin aile fertleri şehir dışından gelmişlerse, Filiz onları bir restoranda ağırlamaya hazırdı. Ucuz bir restorandı çünkü Filiz para harcamaktan nefret eder. Marvin onun psikoterapiye karşı olmasının bir nedeninin de para olduğunu ekledi. Ayrıca Filiz Marvin'in de misafirlerini evde ağırlamasına izin vermiyordu. Örneğin birkaç hafta önce şehir dışından bazı misafirler politik rozet koleksiyonunu görmek istemişlerdi. Marvin, Filiz'e sormak zahmetine bile girmediğini söyledi. Onun kıyameti koparacağını biliyordu. Eğer zorlasaydı onunla bir daha yatana kadar diyordu, bir ay dolusu pazar geçerdi. Sonuç olarak daha önce pek çok kez yapmış olduğu gibi bir günün büyük bir bölümünü bütün koleksiyonunu ofisinde sergilemek üzere paketlemekle geçirmişti. Bu yeni bilgiler Marvin'le Filiz'in evlilik terapisine çok ihtiyaçları olduğunu daha açık bir biçimde ortaya koymuştu. Ama şimdi yeni bir durum vardı. Marvin'in ilk düşleri ilkel tasvirlerle öylesine doluydu ki önceki hafta bireysel terapinin bu fokur fokur kaynayan bilinç dışının mührünü kırmasından korkmuş ve evlilik terapisinin daha tehlikesiz olacağını düşünmüştüm. Oysa şimdi ilişkilerindeki bu ciddi patolojinin kanıtı karşısında çift olarak terapinin de şeytanları serbest bırakıp bırakmayacağını merak ediyordum. Marvin'e her şeyi göz önünde tutarak seçilecek tedavi yönteminin davranışa yönelik evlilik terapisi olduğuna hala inandığımı tekrarladım. Ama evlilik terapisi bir çiftin katılımını gerektiriyordu ve eğer Filiz gelmeye henüz gönüllü değilse ki Marvin hemen bunu doğruladı, Marvin'le bir bireysel terapi denemesi yapmaya hazır olduğumu söyledim. Ama önceden uyarıyorum. Bireysel tedavi büyük bir olasılıkla aylarca, hatta bir yıl ya da daha fazla sürecek ve bir gül bahçesi de olmayacaktır. Acı veren düşünceler veya anılar ortaya çıkabilir ve bunlar geçici olarak seni şu anda olduğundan daha rahatsız bir duruma sokabilir. Marvin bunu son birkaç gün boyunca düşünmüş olduğunu ve hemen başlamak istediğini söyledi. Haftada 2 kez buluşmayı planladık. Her ikimizin de çekinceleri olduğu açıktı. Marvin psikoterapiye ilişkin kuşkular taşımaya devam ediyor ve bir iç yolculuğa pek az ilgi duyuyordu. Terapiyi kabul etmişti çünkü migreni onu dize getirmişti ve başka çaresi kalmamıştı. Benim de kendi hesabıma çekincelerim vardı. Çünkü tedavi konusunda çok karamsardım. Onunla çalışmayı kabul etmiştim çünkü uygulanabilir başka bir terapi seçeneği görmüyordum. Ama Marvin'i başka birine havale edebilirdim. Bunu yapmayışımın bir başka nedeni vardı. O ses, o şaşırtıcı düşleri yaratan varlığın sesi. Marvin'in duvarlarının arasında bir yerde gömülü biri, dışarıya acil varoluşsal mesajlar gönderip duruyordu. Bir kez daha o düşün ortamına, o zayıf adamların, o siyah çayırın ve siyah türlü kız bebeğin sessiz ve karanlık dünyasına sürüklendim. Bastonun akkor halindeki ucunu ve seksle ilgisi olmayan yalnızca dehşeti def etmek için beyhude bir çaba olan o cinsel eylemi düşündüm. Merak ediyordum. Maskelemek gereksiz olsaydı, düşün yaratıcısı benimle hilesiz konuşabilseydi, neler söylerdi acaba? Yaşlandım. Hayatıma adadığım işin sonuna geldim. Hiç çocuğum yok ve dehşet içinde ölüme yaklaşıyorum. Karanlıktan boğuluyorum. Ölümün sessizliğinden boğuluyorum. Sanırım bir çare biliyorum. Karanlığı cinsel tılsımımla delmeye çalışıyorum. Ama bu yetmiyor. Ama bunlar Marvin'in değil benim düşüncelerimdi. Ondan bu düşle ilişki kurmasını, onun hakkında düşünmesini ve aklına gelen her şeyi söylemesini istedim. Hiçbir şey gelmedi. Marvin yalnızca başını salladı. Başını hemen hiç duraksamadan hayır diye sallıyorsun. Tekrar dene. Kendine bir şans ver. Düşün herhangi bir bölümünü al ve bırak hayalin onunla gezinsin. Hiçbir şey. Beyaz uçlu bastona ne anlam veriyorsun? Marvin kendinden hoşnut sırıttı. Ben de buna ne zaman geleceğinizi merak ediyorum. Siz psikiyatrların her şeyin kökünde seks gördüğünüzü daha önce söylememiş miydim? Suçlaması özellikle ters düşüyordu duruma. Çünkü eğer onun hakkında bir tek kanaatim varsa o da sıkıntısının kaynağının seks olmadığıydı. Ama bu senin düşün Marvin ve senin bastonun. Onu sen yarattın. Ondan ne anlam çıkarıyorsun? Ya o ölüm alametlerinden ne anlam çıkarıyorsun? Cenaze görevlileri, sessizlik, karanlık, tüm o dehşet ve uğursuzluk atmosferi. Düşü ölüm ya da seks açısından tartışma tercihi verilince Marvin çabucak ikinciyi seçti. Dün öğleden sonra yani bu düşten 10 saat kadar önce cereyan eden seksle ilişkin bir olay ilginizi çekebilir. Yatakta yatmış hala migrenimden toparlanmaya çalışıyordum. Filiz geldi ve bana bir baş ve ense masajı yaptı. Sonra devam edip sırtıma masaj yaptı. Sonra bacaklarıma, sonra da penisime. Beni soydu ve sonra o da bütün giysilerini çıkardı. Bu olağan dışı bir durum olmalıydı. Marvin bana cinsel ilişkiyi hemen her zaman kendisinin başlattığını söylemişti. Filiz'in bir evlilik terapistine gitmeyi reddetme suçunun kefaretini ödemek istediğinden kuşkulanıyordum. Önce karşılık vermek istemedim. Nasıl olur? Doğruyu söylemek gerekirse korkuyordum. En kötü migrenimi henüz atlatıyordum ve başarısız olup bir migrene daha yakalanmaktan korkuyordum. Ama Filiz penisimi emmeye başladı ve beni sertleştirdi. Onu hiç bu kadar ısrarlı görmemiştim. Sonunda hadi dedim. Bu gerginlikten biraz kurtulmanın yolu iyi bir sevişme olabilir. Marvin durakladı. Neden durdun? Onun kelimelerini tam tamını hatırlamaya çalışıyorum. Her neyse, sevişmeye başladık. Gayet iyi gidiyordu. Ama tam gelmeye hazırlanırken Filiz, sevişmek için gerginlikten kurtulmak dışında nedenler de vardır dedi. İşte bu yetti. Onu bir saniyede kaybettim. Marvin, Filiz'e zamanlaması hakkında ne hissettiğini tam olarak anlattın mı? Zamanlaması iyi değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Ama ben konuşmayacak kadar sinirlenmiştim. Söyleyeceklerimden korkuyordum. Yanlış bir şey söylersem hayatımı cehenneme çevirebilir. Seks musluğunu büsbütün kapatabilir. Ne gibi bir şey söyleyebilirdi? Dürtülerimden korkuyordum. Öldürme ve seks dürtülerimden. Ne demek istiyorsun? Hatırlar mısınız? Yıllar önce karısını üzerine asit dökerek öldüren bir adam hakkında bir gazete haberi vardı. Korkunç bir şey. Ama ben sık sık bu suç hakkında düşünmüşümdür. Bir kadına duyulan öfkenin nasıl böyle bir suça yol açabileceğini anlayabiliyorum. Tanrım! Marvin'in bilinçaltı sandığımdan daha yakındı yüzeye. Böyle ilkel duyguların üzerindeki kapağı, en azından tedavinin bu kadar erken bir döneminde kaldırmak istemediğimi anımsayarak cinayetten sekse geçtim. Marvin, cinsel dürtülerinden de korktuğunu söyledim. Ne demek istiyordun? Cinsel itkim hep fazlasıyla güçlü olmuştur. Bunu birçok dazlak erkek için geçerli olduğunu söylemişlerdi bana. Aşırı erkeklik hormonu işareti. Doğru mu bu? Konuyu dağıtmasını teşvik etmek istemiyordum. Omuz silkerek soruyu geçiştirdim. Devam et. Ömrüm boyunca onu dizginlemek zorunda kaldım. Çünkü Filiz'in ne kadar ilişkide bulunacağımız konusunda katı fikirleri vardır. Ve bu hiç değişmez. Haftada iki kez, doğum günleri ve tatillerde. Bazı istisnalarla. Bu konuda bir takım duygularım var mı? Bazen. Ama bazen de sınırlamaların iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar olmasa büsbütün çığırımdan çıkabilirim. Tuhaf bir yorumdu bu. Çığırından çıkmak ne demek? Evlilik dışı maceraları mı kastediyorsun? Sorum Marvin'in üzerinde şok etkisi yapmıştı. Filiz'e hiçbir zaman ihanet etmedim ben. Hiçbir zaman da etmeyeceğim. Peki çığırından çıkmakla neyi kastediyorsun? Marvin'in nutku tutulmuş gibiydi. Bana öyle geliyordu ki bu konuları daha önce hiç konuşmamıştı. Onun adına heyecanlanıyordum. Bu bir saat müthiş bir çalışma olmuştu. Devam etmesini istiyor ve yalnızca bekliyordum. Neyi kastettiğimi bilmiyorum ama zaman zaman cinsel itkisi benimki gibi olan bir kadınla, seksi benim kadar isteyen ve ondan benim kadar zevk alan bir kadınla evli olmanın nasıl bir şey olabileceğini merak etmişimdir. Peki ne düşünüyorsun? Hayatın çok farklı mı olurdu? Bir dakika geriye gideyim. Birkaç dakika önce zevk almak tabirini kullanmamalıydım. Filiz seksten zevk alır. Yalnızca onu hiçbir zaman ister gibi görünmez. Daha ziyade, nasıl söylesem, parça parça verir. Eğer uslu olursam, kendimi aldatılmış ve öfkeli hissettiğim anlar bunlar işte. Marvin durakladı. Yakasını gevşetti, ensesini ovdu ve başını boynunun çevresinde döndürdü. Gerginliğini atıyordu ama sanki başka hiç kimsenin dinlemediğinden emin olmak ister gibi odaya çepeçevre bakıyor olduğunu hayal etti. Rahatsız görünüyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun? Sadakatsiz. Sanki Phyllis hakkında bu tür şeyleri söylememem gerekirmiş gibi. Hani neredeyse o onun kulağına gidecekmiş gibi. Ona çok fazla güç atfediyorsun. Er geç tüm bunları bulup çıkarmamız gerekecek. Marvin terapinin ilk birkaç haftasında canlandırıcı bir biçimde açık olmayı sürdürdü. Her şeyi hesaba katarsak umduğumdan çok daha iyi gidiyordu. İşbirliğine hazırdı. Psikiyatri hakkındaki hırçın kuşkuculuğundan vazgeçmişti. Ev ödevini yapıyor, seanslara hazırlıklı geliyordu. Ve kendi deyişiyle yatırımından iyi bir kazanç sağlamaya kararlıydı. Terapiye olan güveni umulmadık erken bir kar payıyla desteklendi. Tedaviye başlar başlamaz baş ağrıları esrarengiz bir biçimde ve tümüyle kayboldu. Ama sekse bağlı şiddetli ruh hali dalgalanmaları devam ediyordu. Terapinin bu ilk aşamasında ilk konu üzerinde yoğunlaştık. Evliliği ve Marvin'in direnmesi nedeniyle daha az derecede olmak üzere emekliliğinin olası sonuçları. Ama çok ölçülü davranmaya dikkat ediyordum. Ameliyat alanını hazırlayan ama derin kesimlerden kaçınan bir cerrah gibi hissediyordum kendimi. Marvin'in bu konuları araştırmasını ama çok da fazla incelememesini istiyordum. Phyllis'te kurmuş olduğu netameli evlilik dengesini bozacak ve böylece onu derhal terapiden dışarıya sürecek kadar ve daha çok ölüm korkusu uyandıracak ve sonuçta daha çok mihrini ateşleyecek kadar olmamalıydı bu. Marvin'le bu nazik, bir ölçüde somut terapiyi idare ederken aynı zamanda da düşlerin sahibiyle büyüleyici bir sohbeti sürdürüyordum. Marvin kendi içine yerleşmiş ya da hapsedilmiş bu ermiş küçük adamın varlığından ya habersizdi ya da iyi huylu bir aldırmazlık ruhu içinde onun benimle iletişim kurmasına izin veriyordu. Marvin'le ben yüzeysel alanlarda dolaşıp rastgele konuşurken düşlerin sahibi derinlerden sürekli bir dizi mesaj gönderiyordu. Belki de benim onunla sohbetim amacı baltalar nitelikteydi. Belki de onunla karşılaşmam nedeniyle Marvin'in daha ağır ilerlemesine izin vermeye razıydım. Her seansa Marvin'i görme heyecanıyla değil, düşlerin sahibinden gelecek bir sonraki bildirinin beklentisi içinde başladığımı anımsıyorum. Bazen düşler ilk baştakiler gibi varoluş kaygılarının ürkütücü anlatımlarıydı. Bazen terapide gelecek olan şeyleri sezdiren belirtilerdi. Bazen terapinin alt yazıları gibi Marvin'in sakıngan sözlerinin canlı bir çevirisini sunuyorlardı. İlk birkaç seanstan sonra umutlu mesajlar almaya başlamıştım. Bir yatılı okulda öğretmen büyük ve boş bir tuvalin üzerine resim yapmakla ilgilenecek çocuklar arıyordu. Daha sonra bunun küçük şişman bir oğlana, besbelli kendime anlatıyordu. Çocuk o kadar heyecanlandı ki ağlamaya başladı. Mesaj kuşku götürmezdi. Marvin kendisine birisi, kuşkusuz sen, yani onun terapisti tarafından her şeye en baştan başlamak için bir fırsat sunulduğunu seziyor, yaşamını boş bir tuvale yeni baştan resmetmek için bir şans daha verilmiş olmak ne kadar heyecan verici. Bunu başka umut dolu düşler izledi. Bir düğündeyim ve bir kadın bana yaklaşıp kendisinin benim çoktan unuttuğum kızım olduğunu söylüyor. Şaşırıyorum çünkü bir kızım olduğunu bilmiyordum. Kadın orta yaşlı ve parlak kahverengi tonlarda giyinmiş. Konuşmak için yalnızca birkaç saatimiz vardı. Ona yaşam koşulları hakkında sorular sordum ama bu konuda konuşamadı. Gittiği zaman üzüldüm ama yazışmaya karar vermiştik. Mesaj: Marvin ilk defa olarak kızını, kendisinin dişi, yumuşak, duyarlı tarafını keşfediyor. Büyüleniyor. Olasılıklar sınırsızdır. Onunla sürekli iletişim kurmayı düşünüyor. Belki kendisinin bu yeni keşfedilmiş adacıklarını sömürgeleştirebilir. Bir başka düş. Pencereden bakıyorum. Ve çalılıklar arasında bir gürültü duyuyorum. Bir fareyi kovalayan bir kedi bu. Fare için üzülüyorum ve dışarı çıkıp ona doğru gidiyorum. Bulduğum şey henüz gözleri açılmamış iki kedi yavrusu. Phyllis'e haber vermek için koşuyorum çünkü kedi yavrularına çok düşkündür. Mesaj: Marvin şu ana dek gözlerinin kapalı olduğunu ve nihayet onları açmaya hazırlandığını anlıyor. Gerçekten anlıyor. Phyllis için de heyecanlanıyor çünkü o da gözlerini açmak üzere. Ama dikkat et, Marvin senin bir kedi fare oyunu oynuyor olmandan kuşkulanıyor. Çok geçmeden daha başka uyarılar da aldım. Phyllis ve ben harap bir restoranda yemek yiyoruz. Servis çok kötü. Garsonu istediğin zaman hiç ortalarda yok. Phyllis ona pis ve pasaklı olduğunu söylüyor. Yemeğin çok iyi olmasına şaşıyorum. Mesaj: Marvin senin aleyhine bir dava geliştiriyor. Phyllis hayatlarından çıkmanı istiyor. İkisi için de bir tehdit oluşturuyorsun. Dikkatli ol. Bir çapraz ateşe tutunma. Yemeğin ne kadar iyi de olsa bir kadınla aşık atamazsın. Ve sonra belirli yakınmalar gerektiren bir düş. Bir kalp transplantasyonunu izliyorum. Cerrah uzanmış yatıyor, birisi ona yalnızca transplantasyon işlemiyle ilgilenmek ve kalbin vericiden alınışına ilişkin tüm o pis ve karışık olaylara ilgisiz kalmakla suçluyor. Cerrah bunun doğru olduğunu itiraf ediyor. Bu ayrıcalığa sahip olmadığını söyleyen bir ameliyathane hemşiresi vardı. O tüm pislik ve karmaşaya tanık olmak zorunda kalmıştı. Mesaj: kalp transplantasyonu tabii ki psikoterapi. Sana şapkamı çıkarıyorum düşlerin sahibi aziz dostum. Kalp transplantasyonu psikoterapi için ne esin dolu bir görsel simge. Marvin senin soğuk ve ilgisiz olduğunu, onun yaşamına, bugünkü kişiliğine nasıl ulaştığına pek az kişisel ilgi duyduğunu hissediyor. Düşlerin sahibi bana nasıl ilerleyeceğim konusunda tavsiyede bulunuyordu. Hiç böyle bir denetçim olmamıştı. Beni o kadar büyülemişti ki güdülerini gözden geçirmeye başlamıştım. Benim Marvin'e yardım etmeme yardım etmek için Marvin'in vekili olarak mı hareket ediyordu? Marvin değiştiği takdirde kendisinin de onunla bütünleşmek yoluyla özgürlüğüne kavuşacağını mı umut ediyordu? Yoksa esas itibariyle kendi yalnızlığını hafifletmek için mi benimle ilişkisini sürdürme zahmetine giriyordu? Ama güdüleri ne olursa olsun tavsiyeleri bilgeceydi. Haklıydı. Gerçekten de Marvin'le meşgul olmuyordu. O kadar resmi bir düzeyde kalmıştık ki birbirimize adlarımızla hitap etmemiz bile yakışıksız kaçıyordu. Marvin kendini çok ciddiye alıyordu. Hiç yaklaşamadığım ya da takılmadığım tek hastam sayılabilirdi. Sık sık ilişkimize odaklanmaya çalışıyordu. Ama ilk birkaç ay seanstaki bazı iğneli sözler dışında siz psikiyatrlar her şeyin kökünde seks olduğunu düşünürsünüz türünden bana hiç ilgi göstermiyordu. Çok saygılı davranıyor ve bana karşı duygularına ilişkin sorularımı genellikle hala migrenden kurtulmuş durumda olduğuna göre ne yaptığımı biliyor olmam gerektiği yolunda ifadelerle yanıtlıyordu. 6 ayı geride bıraktığımızda Marvin'e biraz daha fazla ilgi duyuyordum. Ama hala ona karşı derin bir sevgim yoktu. Bu çok garipti. Çünkü düşlerin sahibine tapıyordum. Yürekliliğine ve dağlayıcı dürüstlüğüne hayrandım. Zaman zaman düşlerin sahibinin aslında Marvin olduğunu, onun Marvin'in özündeki çekirdeğe, benliği mutlak bilgeliğe ve öz bilgisine sahip olan halkasına açık bir kanal sağladığını anımsamak için kendimi dürtmek zorunda kalıyordum. Düşlerin sahibi benim transplantasyonu yapılacak kalbin kaynağına ilişkin karışık ayrıntılara dalmamış olduğum konusunda haklıydı. Marvin'in yaşamının ilk dönemlerindeki deneyimleri ve örüntüleri fazlasıyla ihmal etmiştim. Bu nedenle o düşü izleyen iki seansı Marvin'in çocukluğunun ayrıntılı olarak incelenmesine hasrettim. Öğrendiğim en ilginç şeylerden biri Marvin 7-8 yaşlarındayken gizli bir afetin ailesini parçalaması ve annesinin babasının yatak odasından temelli sürmesiyle sonuçlanmasıydı.